Ayrım 7. Ölüm ve Şeytan. Frank Schätzing. Sayfa 73. Urquhart. Yağmur şiddetini iyice arttırmıştı. Berwick'te hemen hiç hareket görülmüyordu. Sadece orada burada kepenklerin arasından süzülen birkaç ışık, hepsi bu. Urquhart bekledi. Birdenbire genel evin kapısı açıldı ve adamın biri şehir surluğuna doğru kapıdan dışarı atıldı. Yağmurun altında başı öne eğik haldeydi ve ceketiyle şapkasından başka bir şeyi yoktu. Ama Urquhart hedefinin ne giydiğini gayet iyi hatırlıyordu. Bu can sıkıcı meseleyi çözüme kavuşturmanın zamanı gelmişti artık. Hiç acele etmeden hızla uzaklaşan adamın peşine takıldı. Sendeleyerek gidiyor olmasına rağmen adam hayret verici bir hızla ilerliyordu. Urquhart onu durana kadar takip etmeye karar verdi. Bu hızla uzun süre gidemezdi, nasıl olsa bir noktada dinlenmesi gerekecekti. Bu kadar hareketli değilken onu öldürmek daha kolay olacaktı. Ceket ve şapka ördek bataklığını geçti ve meyve bahçesi ile üzüm bağı arasındaki dar bir yola saptı. O kadar karanlıktı ki kişinin kendi adımını bile görmesi zor olurdu. Ama Urquhart'ın böyle bir sıkıntısı yoktu. O zifiri karanlıkta bile görebilirdi. Önünde ilerleyen adamın her hareketini takip edebilen yırtıcı bir hayvanın sezgilerine sahipti. Adamın gittikçe yavaşladığını memnuniyetle fark etti. Güzel, işin bitmesine az kalmıştı. Acaba kızıl kafa kaç kişiye anlatmıştır diye düşündü. Beraberinde genel eve sürüklediği bir adam daha vardı yanında, belli ki arkadaşıydı. Onu izlemekte de sorun yaşamayacaktı. Urquhart onları Berlich'te takip ederken adamın tipini ezberlemişti. Ayrıca gerektiğinde fahişelerden de bu konuda bilgi alabilirdi. Aslında onunla uğraşmasına da bir gerek yoktu. Birisinden pek de mümkün olmayacak bir şey duymuş bir dilenciden başka bir şey değildi. Ama tedbiri elden bırakmamakta da fayda vardı. Şu anda Plak sokağındaydılar. Burası şehrin surlarının içinde devam etse de her iki tarafı ağaç ve çitlerle çevriliydi ve yarım düzine kadar da çiftlik binası bulunuyordu. Yol artık bir patikadan farklı değildi ve yağmur yüzünden de kaygan bir çamur ve taş yığınına dönüşmüştü. Kızıl kafa sur imtiyazından istifade ediyor olmalıydı. Artık ayaklarını sürmeye başlamıştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış durumu daha da güçleştiriyordu. Urquhart hayret içindeydi. Adamın fiziksel kabiliyetini çok hafife almıştı. Gökyüzünü kaplamış kara bulutların altında söğüt ağaçları rüzgarlara boyunlarını bükmüşlerdi. Hala görünürde bir ev yoktu. Adamın vadesinin dolması yakındı. Az sonra kaydı ve çamurun içine düştü. Urquhart kımıldamadan bekledi. Adam ceket ve koca şapkanın altında öyle bir görünmez olmuştu ki altında kaya bile olsa fark edilmezdi. Adam kımıldadı. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyordu. Başarmak üzereydi. Öksürdü. Birkaç adım arkasında olan Urquhart arbaletini adamın sırtına doğrulttu ve tetiği çekti. Okun gücü adamı dizleri üzerinde ileri fırlatınca bedeni sanki Tanrı'ya yalvarıyormuş gibi bir halde kala kalmıştı. Urquhart adama baktı. Hiçbir şey hissetmiyordu. Ne görevini tamamladığı için gururluydu, ne de bir insanı öldürdüğü için üzülüyordu. Bu tür şeyleri yapan insanların daha sonra neden hayatları boyunca vicdan azabı çektiklerine bir türlü aklı ermiyordu. Ölüm kaçınılmazdı. Bu adamın hayat hikayesi de burada sona ermişti, hepsi bu. Tekrar düşünmeye değecek bir şey değildi. Geri dönüp Berlich'e doğru gitmeye başladı. Arkasında bıraktığı ceset artık karanlığa karışmıştı. Adı ya da anlamı olmayan şekilsiz bir şey. Berlich. Tilman çıktıktan bir süre sonra Maria da sakinleşti ama ortam hala gergindi. Jakob muma baktı, bir süre ikisi de konuşmadı. ''Bunun ne anlamı var ki?'' diye sordu Maria asık suratla. ''Neyin?'' ''Ona şapkanı, ceketini ve surdaki yerini verdin.'' ''Sadece bir gecelik Maria.'' Kadın burnunu çekti ve sanki içerisi soğukmuş gibi kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. ''Ben vicdansız değilim.'' dedi kadın bir süre sonra. Jakob iç çekti. Kimse bunu söylemedi. Ah evet söylüyorlar. Gözlerinde öfkeli bir ışıltı vardı. Sen de korkunç arkadaşın Tillman'da öyle dediniz. Ben sana başını sokabileceğim bir yer sağlıyorum ve sen de orayı önüne gelenle paylaşmamı bekliyorsun benden. Önüne gelenle derken ne kastettin diye çıkıştı Jacob sert bir biçimde. Elimden geldiğince sana bakmaya çalıştım. Her gün domuz eti tıkanıp en iyi şarabı içen bir soylu olamadığım için kusura bakma.
Ben senden bahsetmiyordum.
Ama kulağa öyle geliyor.
Kimden bahsettiğimi sorabilirdin. Zaten elimden ne gelir ki? Kim olursa olsun ben sırt üstü yatıyorum zaten ve bunu neden yapıyorum? Yatacak bir yerim olsun diye. Senin önce kendine bakman gerek. Hala boş olduğumda içeri gelmene izin veriyorum. Ama sen bunun bile kıymetini bilemiyorsun. Birisi sana ne zaman bir iyilik yapsa onu berbat etmen uzun sürmüyor. Birisi sana bir barınak sunuyor ve sen o zibidiyi de peşine takıyorsun.
Ben de bir zibidiyim.
Ama burası benim odam. Kimin gelip kimin gelmeyeceğine de ben karar veririm.
Jacob bir şey söylemedi. Kadın haklıydı. Eğer üzüldüğü herkesle ilgilenmeye kalkarsa koca Berlik'te kalacak boş yer kalmazdı. Bir elma ye dedi diyecek başka bir şey olmadığından. Kadın elini kımıldatmadı ama sadece gururundan. Gözlerini meyvelere dikmişti.
Güzel görünüyorlar diye itiraf etti.
Tabii ki onlar baş psikoposun malları.
Keşke onları hiç almasaydın.
Neden?
Şimdi de şeytanı gördüğünü kafana takmışsın.
Şeytan olup olmadığını bilmiyorum.
Kimse değildi. Will Hilden'in müşterisi iki adamın kilise mihrabının tam karşısında durduğunu ve Gerhard'ın kaydığını gördüklerini söyledi.
Yalan söylüyorlar.
Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Ağaçtan aşağı düştün, insanlar geldi ve kara gölge seni takip etti. Peki neden onca insanın arasında kara gölgeyi sadece sen gördün, söyle bana.
Maria.
Öyle bir şey yoktu ondan diye vurguyla bitirdi cümlesini.
Peki sana bunu neden anlatıyorum? Bana yalancı diyesin diye mi? Kadın gülümsedi.
Hayır. Belki de bu hikayeyle dikkati kendine çekmek istedin. Çünkü insanlar böyle şeyleri dinlemeyi severler. Sonra da devamını dinlemek için sana bir şeyler ısmarlarlar. Ardından da bir soruşturma yapılır ve Engizisyon'un önüne çıkarılırsın.
Hemen çabucak bir istavroz çıkardı.
Senin anlatacaklarını dinleyecekler ve önemsiz tilkimiz kısa sürede kocaman bir ayıya dönüşecek.
Sen aklını kaçırmışsın. Köln'de Engizisyon yok ki. Zaten sen bile bana inanmadıktan sonra başkası beni dinler mi zannediyorsun?
Kadın ona manidar şekilde baktı. Evet dinlerler. Ortalık ahmaktan geçilmiyor. Hikaye biraz korkutucu olduğu müddetçe duydukları her şeye inanırlar.
Ama bu doğru.
Jacob, sesinde tehditkar bir hava vardı. Beni kızdırmak mı istiyorsun?
Tanrı korusun. O da kızmaya başlamıştı. Gerhard benimle konuştu.
Eminim.
Dedi ki,
duymak için sabırsızlanıyorum.
Sesindeki alaycı ton biraz aşırı kaçmıştı. Jacob'un sabrı taştı. Ayağa kalktı ve Maria'ya hiç bakmadan kapıya yöneldi. Orada durdu. Gözleri yerdeki tahta döşemelerinin üzerindeki izleri takip ediyordu. O kadar sinirliydi ki titremeye başlamıştı.
Belki de seni buradan kurtaracak olan soylu adamı bulursun dedi. Ama hiç kimsenin kendisini bu kadar düşüreceğini zannetmiyorum. Kadının şaşkınlıktan gıkı çıkmamıştı. Jacob cevap vermesini beklemedi. Dışarı çıktı, merdivenlerden indi ve bu eve bir daha asla adım atmamaya yemin etti. Bir daha asla. Alt kata inmişti ki kadının öfke dolu haykırışını işitti. Bir şey kapıdan dışarı uçtu ve duvara çarptı. Muhtemelen şamdanı peşinden fırlatmıştı. Dişlerini sıkarak yağmurun altına çıkarken şaşkınlıkla olanları izleyen Clemens ve Margarete de omuz silkerek tekrar işlerine döndüler. Sokağın diğer ucunda beliren gölgeyi fark etmemişti, gölge de onu. Saniye farkıyla birbirlerini kaçırmışlardı. Urquhart genel eve geldi, kapıyı çaldı ve izin verilmeden içeri girdi. Kapının eşiği çok alçak olduğundan eğilerek geçmişti. Siyah kukuletasını çıkardı. Ateşin üzerinde bir şey kızartan kambur ve pis bir adam bir kaşını kaldırmış halde ona baktı. İki kadın bir kanepenin üzerinde oturuyordu. Birinde iş yoktu ama diğeri güzeldi. lahana, yanık et ve ne olduğu belirsiz ve bilinmemesi daha hayırlı olan bir şeyin kokusu sarmıştı ortalığı. "İyi akşamlar," dedi kibarca. Ateşin yanındaki adam tam bir şey diyecekti ki durdu. Urquhart'ı tepeden tırnağa iyice bir süzdü. Ardından yüzünde bir gülümseme belirdi. Kamburunun izin verdiği kadar doğruldu ve ona doğru yürüdü. Urquhart'ın iyi bir müşteri olacağına karar vermiş olmalıydı. İki kadından güzel olanı ağzı açık halde bu sarışın devi izliyordu ve yanındaki daha dikkatle bakmaya başlamış olan diğer kadını da dürttü. Urquhart yavaşça salonun ortasına gelip etrafa bakındı. Ev sahibi onu saygıyla selamladı. "Kız mı?" diye sordu niyetini anlamak için. Urquhart adama şüpheyle baktı. Bir kolunu onun çarpık omuzlarına doladı ve onu yanına çekerek fısıldadı. "Sonra belki bana yardımcı olabilirsiniz."
"Belki." Ev sahibi sırıtarak Urquhart'a baktı. "Belki siz de bizim gibi garibanlara daha cömert davranırsınız. Aksi takdirde malum, insan yaşlandıkça daha unutkan."
Urquhart gülümsedi. "Üzülmeyin, ziyaretimi unutmayacağınıza söz veriyorum."
"Şimdi işler değişti."
Kambur ev sahibi en yardımsever ifadesine büründü.
"Sizin için ne yapabilirim?"
"Adını şu an hatırlayamadım. Bir adam bu gece buradaydı. Saçları..." Ev sahibine bir göz kırptı. "En az benimkiler kadar çarpıcıydı. Ama bu kadar derli toplu olduğunu hiç zannetmiyorum." Ev sahibinin gözlerinde bir ışık belirdi.
"Kızıl mı? Parlak kızıl mı?"
"Kesinlikle."
"Bu Jakob, ta kendisi."
"Jakob mu?"
"Tilki Jakob. Herkes onu böyle bilir."
Ev sahibi başının etrafında parmağını çevirdi.
"Bilirsin."
Güldü sanki Urquhart onun arkadaşıymış gibi. "Tabii ya. Demek öldürdüğü Jakob'tu. Neden olmasın? Bir Jakob daha eksilmişti dünyadan." İki kadın sabırsızlıkla bekliyordu.
"Yemekle ilgilenin," diye bağırdı onlara yaşlı adam. "Bizi dinlemeyi de bırakın. Bu beyefendinin kendisini bir tavşan kafesinde zannetmesini mi istiyorsunuz?"
"Peki şimdi nerede?" diye sordu Urquhart.
"Tekrar eder misiniz?"
"Size ne söyledi?" Ev sahibi şaşkınlıkla ona baktı.
"Bize ne mi söyledi?"
"Evet, sorduğum bu." Urquhart elini paltosunun içine atıp çıkardığı sikkeyi adamın avucunun içine koydu. Sanki imkansız gibi görünse de yüzündeki gülümseme biraz daha yayılmıştı.
"Kızaran etle ilgili yorumlarda bulundu," diye mırıldandı.
Ateşin üzerindeki et olduğu ancak anlaşılan şeye bakarak.
"Ona bir dilim vereceğimi düşünmüş olabilir."
"Hepsi bu mu?"
"Domuz herif çok kabaydı. Peşinde de başka bir dilenciyi sürüklüyordu. Başka bir şey söylemedi. Doğruca Maria'nın yanına çıktılar."
"Ah Maria," Urquhart düşünüyormuş gibi yap. "Sanırım ondan birkaç kez bahsetmişti."
"Aman efendim, ne saadet."
Ev sahibi göğsünü şişirmeye çalıştı ama sonuç öncekinden de beter oldu. Ardından Urquhart'ı kolundan tutup yakınına çekti ve kulağına fısıldadı.
"Eğer isterseniz kız şu anda müsait."
Baş parmağıyla omzunun üzerinden küçümser gibi bir işaret yaptı.
"Şu ikisinden çok daha güzeldir."
"Daha sonra başka kimseyle konuştu mu?" Şimdi derin derin düşünüp aslında zifiri karanlık olan hafızasının derinliklerini yokluyormuş gibi yapma sırası ev sahibine gelmişti. Urquhart ona diğer bir sikkenin daha ucunu gösterdi ama alamadan avucunu kapattı.
"Hayır, kesinlikle hayır. Hiçbir şey söylemedi," dedi yaşlı adam onu temin ederek. "Ben sürekli buradaydım. Margarete de öyle. Will Hilden'in ise müşterisi vardı."
"Ya bahsettiğin diğer adam hala burada mı?"
"Tilman mı? Hayır."
Urquhart'ın gözleri bir an için daldı. "Tilman mı? Onun da sırası gelecekti ama her şeyin bir zamanı vardı. Gerhard Morart'a ne olduğunu duydunuz mu?" Ev sahibinin yüzünde derhal üzgün bir ifade belirdi.
"Ah evet, yazık oldu Gerhard ustaya."
Hüzünlü yüz ifadesi kanepenin üzerinden gelen bir çift acı dolu yorumla da desteklendi.
"Ne korkunç bir kaza. Will Hilden'in ziyaretçisinden öğrendik biz de. Tanrım, krallığının ihtişamı gözlerini kamaştırınca kendini boşlukta bulmuş olmalı."
"Toprağı bol olsun," dedi Urquhart hüzünle. Yaşlı adam istemeyerek de olsa istavroz çıkardı. Demek ki hiçbir şey bilmiyorlardı. Böyle zor dönemlerde güzel bir kadının aşkından daha büyük huzur olur mu diye iç çekti ev sahibi. Siz ne dersiniz?
Evet dedi Urquhart usulca. Neden olmasın?
Jakob. Yağmur kesilmişti. Arada bir ay bulutların arasından yüzünü gösteriyordu. Nedenini bilmeden Jakob yeni pazar meydanına kadar koştu. Başka bir yere gidip her şeyi yeni baştan düşünmek istiyordu. Neresi olacağı önemli değildi. Güzel bir meyhane iyi olurdu ama cebinde metelik yokken hangi meyhane onu kabul ederdi ki? O da rastgele yürümeye başlamış ve sonunda kendisini Santa Cecilia Rahibe Manastırı'yla Havariler Kilisesi'nin arasındaki büyük bir çayırda bulmuştu. Burası gündüzleri sığır pazarının kurulduğu yerde. Atlar, sığırlar, kırbaç şaklamaları, pazarlık yapan satıcı ve müşterilerle dolar taşardı ve etraf sidik ve dışkı kokusundan geçilmezdi. Şimdi ise çayır alabildiğine karanlık ve boştu. Tek göze çarpan etkileyici Gimlich Kontu Köşkü'nün girişindeki meşalelerin ışığıydı. Jakob oraya bir girebilse dört bacağı üzerinde emekleyerek dışarı çıkmaya bile razıydı. Etraftaki diğer evlerin tenha bir havası vardı. Gecenin bu saatinde saygıdeğer insanlar kapalı kapılarının ardında uyuyor olurlardı. O gece Jakob saygıdeğer olmayı her zamankinden daha çok arzuluyordu. Beş karış suratla çamurlu araziden geçip yalakların önüne geldi ve tulumbanın yanına oturdu. Maria'ya kızmak istiyordu ama tek hissedebildiği yaralanan gururuydu. O bir fahişeydi. Ne olmuş öyleyse? En azından bir şeydi. Güzelliği sayesinde onu kendisinden aşağı görmeyen dürüst bir tacirle tanışıp ev sahibi olacak ve Clemens'in sıçan yuvasından kendisini kurtaracaktı. Jakob'un ona sundukları ise başkalarından çaldığı şeylerden ibaretti. O da sadece bu sabahki gibi yakalanmadığı ya da başpiskoposun ağacından düşmediği zamanlarda. O ve Maria'nın birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şey olmadığı ortadaydı. Fakirlik onları birkaç hafta boyunca bir arada tutmuş ama sonunda gururu bu bağı koparmıştı. En kötüsü kadının söylediklerinde haklı olmasıydı. Tek yaptığı müşterilerinden bazılarını teşkil eden, saygıdeğer insanların dünyasına adım atma hayalinin gerçekleşmesi için mücadele etmekti. Bu uğurda şu anda arkadaşı olan herkesi, hasta, mazlum, dilenci, hırsız, bahtsız ve şerefsizleri bir kalemde silmeye hazırdı. Zavallılar, dostları. Önce son istek diye geçirdi içinden Jakob. Neden Tanrı'nın takdirine rıza göstermiyordu? Fakir fakirdir. Zenginler fakirlere yardım etmekle, fakirler de zenginlerin fazlasıyla ihtiyaç duydukları, selamete ermeleri için dua etmekle yükümlüydüler. Dünya bunun üzerine kuruluydu. Bunda ne terslik vardı ki? Hiçbir terslik yoktu. Ama kendi mantığını takip ederek eğer hiçbir şey yanlış değilse, diğer taraftan da hiçbir şey doğru da değildi. Yaptığı bu çıkarıma kendisi de hayret ederek ayağa fırladı. Bu ruhban sınıfı kendi arasında herkesin bulunduğu konumda kalmasını sağlamak gerektiğinden bahsettiğinde neden midesinin bulandığını açıklıyordu. Kalmalarını sağlamak. Eğer fakirin biri bu dünyada daha iyi bir konuma gelmek istese Tanrı buna neden itiraz edecekti ki? Tacir Berengar gibi zenginken fakir olanlar yok muydu? Adamın işleri kötüden daha kötüye gitmişti ve şimdi ortalıkta dolaşıp sadaka topluyordu. Belki Maria hiçbir şey başaramayacaktı, belki de hepsi hayalden ibaretti ama hiç değilse gururu ayakta olacaktı. Ya kendi gururu? Yeniden tulumbanın yanına oturdu, şimdi kendisiyle ters düşmüştü. Eğer Maria'nın hedefi onun gibi sadece midesini doldurmak, her fırsatta bulduğu şeyleri çalmak ve Köln'ün bakirelerini elden geçirmekten ibaret değilse bu onun suçu muydu? Kendisi işler ciddiye bindiğinde ya da sorumluluk alması gerektiğinde kaçıyorsa bu Maria'nın suçu muydu? Onun gibi birisi bu kadına şu an sahip olduklarından daha fazla ne vaat edebilirdi, ne verebilirdi? Şu zamana kadar ne yapmaya çalışmıştı? Boyacı kızın kendisine verdiği çorabın şişkinliğini hissetti. Cebinde bir şey vardı. Fazladan sahip olduğu tek şeydi. Çünkü yenilerin tamamını başkasına vermişti. Eğri flütlerinden birini çıkardı. Dilini dudaklarının üzerinde kıvırdı. Az sonra hızlı ve neşeli bir melodi yeni pazar meydanında arı sürüsü gibi vızıldamaya başladı. Sanki ağaçlar hışırdamayı kesip onu dinlemeye başlamışlardı. Ay onu görmek için başını bulutların arasından uzatmış ve uzun otlar müziğin ritmine kendilerini kaptırıp dans etmeye başlamışlardı. Yapabildiği tek şey vardı. Flütü tarla kuşu gibi şakıyor ve eğlence dalgaları. Her şey birden durdu. İskelenin ve gölgenin görüntüsü zihninde yeniden canlandı. Uzun uçuşan saçlarıyla gece karası bir yaratık, bir insanın görüntüsüne, bir hayvanın çeviklik ve vahşiliğine sahipti. Gerhard Morart'ı öldürmüştü, sonra da ona bakmıştı. Şeytan! Jakob başını iki yana salladı. Hayır, o bir insan, çok uzun ve çevik bir ama yine de bir insan ve bir katil. Ama biri neden Gerhard Morart'ı öldürmek istemişti ki? Sözde şahitler geldi aklına. Aslında şahit falan yoktu. Orada Gerhard'ın düştüğünü görecek kendisinden başka hiç kimse yoktu. Kim bunu iddia ediyorsa yalan söylüyordu. Gerçeği bilen sadece kendisiydi. Gerhard'ı kimin öldürdüğünü ondan başka bilen yoktu. Ve katil de bunu biliyordu. Bir anda tüm vücudu buz kesti. Dizlerini göğsüne çekti ve karşısındaki Havariler Kilisesi'nin ön cephesine baktı. 7. ayının sonu, sayfa 83.